Ayrım 32, şairin romanı Murathan Mungan, sayfa 343. Şairin hayvanı. Çizimler evi. Doğal bir yerleşim bölgesi olmaktan çok fazla tasarlanarak kurulmuş, ruhsuz kuru bir kent görünümdeydi Luğra. Yollar, binalar, parklar cetvelle çizilmiş gibi şaşmaz kesinlikle çizgilerle dağılıyordu kentin geometrik dokusuna. Her şey çok düzenli, her yer sıkıcı ölçüde temiz ve bakımlıydı. Bitkiler, çiçekler bile topraktan belli bir düzen içinde fışkırmış gibi duruyordu. Belki bu nedenle anakaranın genel güvenliğiyle ilgili birkaç kurum, ciddi sorunlarla uğraşan asık suratlı birkaç kuruluş bu kentte konuşlanmıştı. Geçmişte birçok şairin dediği gibi bu kentin şiiri yoktu. Halk arasında Luğra için güneş ısıtmaz, rüzgar üşütmez derlerdi. Anakara'ya ait en kadim bilgilerin toplandığı zümrüt belgeler burada saklanıyordu örneğin. Sonra el mühürleri adı verilen ilk antlaşmalar, ilk sözleşmeler, kentin tarihi, doğası, ruhu değilse de arka arkaya dikilen binaları, anakaranın belleği olmak konusunda kararlıydı. Tabiatın koynundayken daha mutlu olduğunu düşünüyordu Jamon. İrili ufaklı şehirlere yığıldıkça insanların ruh kurumasına uğradığını, hayatın şiirinin söndüğünü düşünüyordu. Eteğindeki korunaklı vadiye tepeden bakan, dört yanı sarp yollarla kuşatılmış, yüksekliği itibariyle adeta tabiatın inşa ettiği doğal bir kale sayılabilecek zemin üzerinde yükselen bu şiirsiz kente sabahın erkeninde gün renksiz renksiz ışırken vardıklarında Jamon'u birkaç sürpriz birden bekliyordu. Lelalu'nun kendisine gönderdiği mektubu taşıyan boz güvercin birkaç gündür güvenlik sarayının güvercinde ağırlanıp Jamon'un yanıtı için bekletiliyordu. Lelalu yazdığı mektupta Jamon'dan yolun üstündeki kırmızı kente uğrayıp eski sevgilisi Willa'yı bulup onu mutlaka görmesini rica ediyordu. Bu satırları okuduğunda Jamon tuhaf bir biçimde belki de Lelalu'nun bu sırrına vakıf olmanın bilgisiyle heyecanlanmış, hem de içinin yakıcı bir kıskançlıkla dolduğunu hissetmişti. Demek erişilmez Lelalu'nun kimselerin bilmediği geçmişte kalmış bir sevgilisi vardı ve Jamon bu vesileyle şimdi onu görebilecekti. Okuyup bitirdiği mektubu, sanki biraz daha bakarsa yeni bilgilerle donanacakmış gibi elinde tutarken hissettikleri, tam olarak ne anlama geliyor bilmiyordu ama içini şimdiden birbiriyle çelişen karmakarışık duygular basmıştı. Lelalu sonraki satırlarında Vailala'dan çok zamandır haber alamadığını, mektupları nicedir yanıtsız bıraktığını, hasta olmasından ya da başına bir şey gelmesi olmasından kuşkulandığını, onu bulduğuna gerçekten çok merak ettiğini söylemesini istiyordu. Bütün bunları neden görüştükleri sırada yüzüne söylemeyip ardından güvercin postası çıkardığını merak etti Jamon. Belki de bir sır küpü olan Lelalu fazladan açıklama gerektiren sorulara karşı kendi korumaya almak istemiş, Jamon'un mektupta yazılan kadarıyla yetinmesini gerekli görmüştü. Ya da Vovella'ya ilişkin kaygıları Jamon yola çıktıktan sonra artmış, hemen ardı sıra yola çıkardığı bu mektupla onu Kırmızı Kent'e varmadan önce yetişmeye çalışmıştı. Herhangi bir arkadaş değil de eski bir sevgili olduğunu belirtme gereksinimini duyması, konuya verdiği önemi göstermek, Jamon'un bu öneme uygun davranması içindi besbelli. Vovella adı onca diyar gezip bunca farklı dil duymuş Jamon'un kulağına gene de yabancı tınlıyor. Sesinin yumuşak kıvrımına karşın bu uzak, çağrışımsız at hiçbir şey ifade etmiyordu. Yalnız bu Vovella her kimse onun çok şanslı biri olduğu rahatlıkla söylenebilirdi. Yıllar sonra ortaya çıkan bu eski sevgiliye ait kimi ipuçlarına rastlamak ümidiyle aklından Lelalu'nun belleğinde kalmış şiirini şöyle bir geçirdiyse de duruma ışık düşürecek hiçbir şey hatırlamadı. Demek Ketum Lelalu şiirlerinde bile saklamıştı onu. Jamon daha Vovella'nın yüzünü bile görmeden kızışmaya başlayan bir rekabet ve çekişme duygusuyla onu zihninde karanlık bir yere yerleştirdi. Puvik güvenlik biriminden gelen atlı postada ise kendilerine başvuran Jamon'un talebi üzerine çevrede geniş çapta bir araştırma yaptıklarını, gönderdikleri adlar arasında Rems Ganan diye birinin yakın bir tarihte kente gelmiş olduğunu sapladıklarını, şehir meydanındaki berberin bu kişiyi apaçık hatırladığını, buraya gelen birkaç yabancı gezmen gibi onu da mutlaka yol üstünde Çinha'ya uğramış olabileceğini belirtiyorlardı. Çinha'ya şu sıralar ağır hasta olduğu için onunla konuşmamış, bu bilgileri doğrulayamamışlardı. Eğer Rems Ganan adını taşıyan bu kişi Puhwitlilerin kuşkulandığı gibi Çinhaya uğradıysa, insanın damarlarındaki kanla konuşabilme hünerine sahip Çinhaya'nın onda olağanüstü bir şey hissetmemiş olması mümkün değildi. Yıllar önce onun ağzında duyduğu bir sözü unutmamıştı Jim'in. Bazı insanların kanı ters yönde akar. Bir an Puhwik'a kadar gitmeyi göze almaya geçirdi aklından. O gidene kadar iyileşeceğini ümit etti. Çinhaya ile konuşmak bir işe yarayabilirdi. Sonra geçmişten kalma bir gün olağanca canlıyla geliverdi gözlerinin önüne. Onunla son görüşmesini üstlen ikinci güneş takvimiyle en az 15-20 yıl geçmiş olmalıydı. Çinhaya, Jaiman'ın damarlarındaki kanın bölüştürülmüş kan olduğunu söylemişti. Hem burada akıyorsun hem aynı anda başka yerde demişti. Bunun üzerine Jaiman toprağa bakıp acıyla gülümsemişti. Aoi güvenlik evinden gönderilen belgeler arasında sağlık yurdundan sonradan derlenmiş yeni bilgilerle rüya terbiyecilerinin ulaşılan defter kayıtlarındaki kuşku uyandıran isimlere ilişkin bazı belgeler, şenlikler yöneticisi Duyun'un farklı oyun topluluklarına insanlara ait kişilik bilgilerinin listelendiği raporlar yer alıyordu. Burada Doyan Jaiman'a hitaben yazılan özel bir notta geçmişe ait bazı bölük pörçük şeyler hatırladığını, 13 dolunaylı yıl şenlikleri nedeniyle Odragen'de geldiğinde bunları yüz yüze konuşmak istediğini yazmıştı. Son not ise Aoi sağlık yurdundaki Jink'e aitti. Sözünü tutup onlar gittikten sonra konuyu etraflıca araştırmış, sonunda biri yaşlı biri genç olmak üzere iki ayrı Remzgan'ın varlığını kanıtlamıştı. Jink'e göre ikinci Remzgan'la ilişkin tüm kayıtların görünmez bir el tarafından silindiği anlaşılıyordu. İyileştirme bahçelerinin belli ki gözden kaçmış olan kayıtlarının birinde onun Kohara adlı rüya terbiyecisinin gözetiminde olduğu bilgisine ulaşmıştı. Böylelikle Kohara adı herkes için bir kez daha önem kazanmış oluyordu. Jaiman ve Pepe Komak çok yorgun ve uykusuz oldukları halde kısa bir dinlenme uykusuna bile çekilmeden ellerine yeni geçen bu belgelerin üzerine hararetle kapandılar. Bu arada yol boyu çeşitli konaklama yerlerindeki nalbantlarla konuşup tek başına gezen bir atlının izini arayan menzil polislerinin raporlarına göz atma ihmal etmediler. Ne onlarda ne de posta arabalarının yolcu kayıtlarında eldeki listede yazılı olan kuşkulu hatlardan birine ya da herhangi sıra dışı bir duruma rastlanıyordu. Ertesi gün epey dinlenmiş olarak yalnız Lura'nın değil Anakara'nın da en ilginç kurumlarından biri olan çizimler evinde aldılar solu. Her taraftan ışık alması için dört yanı geçmiş camlarla kaplı olan buranın duvarlarının rengi tabiatta işine rastlanmayacak bir beyazlıktaydı. Bu olağan dışı rengin göreye özgü bir kireç taşı türünün demir ocaklarındakine benzer yüksek ateşte günlerce kaynatılıp farklı işlemlerden geçirildikten sonra elde edildiği söyleniyordu. Pepe Komok da herkesin ilk gördüğüne kapıldığı şaşkınlık ve hayranlıkla aynen onlar gibi sütten bile beyaz dedi. Burada çalışanlar sol ellerinin orta parmağında bulunduklarına göre makamı ifade eden işaret yüzüğü taşırlardı. Daha el sıkışmadan önce kiminle konuştuğunuzu bilir, ona göre davranırdınız. Lura'nın çizim evlerinde geçmişe dair birçok belge, harita, köprü, su kanalı, sarnıç, çeşme, sığınak, bina, yeraltı, erzak depolarının, hatta eski savaş zamanlarından kaçmak için yapılmış yeraltı tüneli çizimlerinin yanı sıra birçok kişinin çeşitli nedenlerle usta kalemler tarafından çizilmiş portre resimleri bulunurdu. Satraplar, komutanlar, şairler kadar suçlular, katiller, çeşitli suçlardan arananlar da burada belgelenip saklanırdı. Bu resimler gereken durumlarda istendiğinde gene çizim evlerinin usta kalemleri tarafından çoğaltılıp Anakara'nın birçok bölgesine gönderilirdi. Çoğaltılan resimlerde en küçük bir değişikliğe izin verilmez, her çizgi aynen korunurdu. Dört bir yandaki geniş camlardan içeri süzülen güneş ışığı demetlerinin geniş masaların yüzeyine cömertçe dağıldığı çizim salonlarından birine girdiler. Bulundukları noktadaki ışığın konumuna göre yan yana ya da sırt üstü yerleştirilmiş onlarca masada portre ustası ressamlar harıl harıl çalışıyor. Bazen çizdikleri bir resim mandalını asmak, bazen de çoğaltılması gereken bir resmi mandalını alıp masa üstüne indirmek için baş hizalarının azıcık üzerinden havanın boşluğuna görünmez çizgiler gibi çekilmiş incecik sicimleri uzanıp duruyorlardı. Ohoza balığının bağırsaklarından elde edilen bu sicimlerin yok inceliğindeki şeffaflıkları, onları salonun geniş uzamında adeta görünmez kılıyor. Havaya asılmış gibi duran resimler ürpertici bir yanılsama oluşturarak şairlerle caniler, komutanlarla hırsızlar aynı havanın boşluğunda birbirlerini yerine geçercesine başıboş yüzüyorlardı. Duvarların süt beyazı, rüzgarda dalgalanır gibi kımıldayan bu resimlerin çizgileriyle gölgeleniyordu. Jamin ile Pep Kamak öncelikle birkaç yıl önce burada Louvre'da işlenen bir cinayetten belgelerini karıştırıyor, ayrıntılı çizimlerini inceliyorlar. Geniş ve kapsamlı çizimlerle desteklenen bu araştırma nedeniyle hakkında en fazla bilgi sahibi oldukları cinayet bu oluyor. Katilin Rura kentinin simgesi sayılan Yılanlı Havuz Parkı'nda işlediği cinayette öldürdüğü şairin her bir parçasını en küçük dilimler halinde etrafa dağıtacak, hatta her kemiği etinden sıyıracak kadar geniş zaman bulduğu anlaşılıyordu. Jamin bunları okurken nedense katilin bunları yaparken vahşi duygularını doyurmaktan çok insan denen mahlukun içinde ne olduğunu anlamaya çalıştığını düşünüyordu. Öldürülen şairlerin geçmişleriyle ilgili belgeleri karıştırırken önceleri kafasının içinde kuşku düzeyinde biçimlenen bir düşünce Jamin'in zihninde yavaş yavaş kesinleşmeye başlıyor. Katilin kurbanlarını neye göre seçtiği konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştı ama Kohragant'ta çıplak bir arazide şiir levhalarının bulunduğu bir höyüğün yanında uykusunda parçalanarak doğranmış olan şair Jowett'ın Makrakamaş'ta kaldığı hanın balkonunda kıstırılan Dehamar'a kadar tüm olaylarda şairlerin söz konusu kentte yaptıkları bir konuşmadan sonra saldırıya uğradıkları anlaşılıyor. İşlerinde aynı gün öldürülenler olduğu gibi sonraki günlerin birinde kurban gitmişler de var. Bakıp incelemeler için önlerine konan sıra sıra ciltlenmiş kalın çizim defterlerin insanın dikkatini tüketip yutan sayfalarına bakarken nasıl tanıyacağız onu dedi Pep Kamak. Görünce tanıyabilecek miyiz? Jamin gülümsedi. Bu biçimde gülümsediği zamanlar onun sorulan ya da söylenenlerden hoşnut olduğunu, bu nedenle böyle durumlarda ciddi yanıtlar verdiğini öğrenmişti Pep Kamak. Bu sefer de öyle oldu. Bazen bir şeyi görmek için harcadığımız dikkat o şeyi sahiden görmemizi engeller derdi Jamin. Gözlerini zorlama, bırak kendi görsün. Hem onlar daha az yorulur hem de sen daha az yanılırsın. Ellerine geçen listelerde yazılı olan isimlerin tek tek portrelerini bulmak, onlara ilişkin bilgi ve belgeleri gözden geçirmek, bazılarının portrelerinin bir kopyasını çoğalttırmak birkaç günlerini aldı. Bulabildikleri Remiz Ganan portresi Jamin'da hiçbir duygu uyandırmadı. Bu cinayetler için fazla tutkusuz ve yaşlı görünüyor olması bir yana, yüzünde hayata karşı öyle bir kayıtsızlık ifadesi vardı ki sanki hiçbir şey için değmezdi artık. Bu tür kişiler için cinayet işlemek bile beyhude bir anlamdırma arayışı demekti. Jamin'in gözlerinin önünde Ayko'daki sağlık yurdunun girişinde karşılaştıkları soma yapraklarını çiğneyen insanların hayattan kaçıp başka alemlere sığınmış dalgın bakışları geldi. Bu resmi gördükten sonra başka birinin cinayetler sırasında Remiz Ganan'ın kimliğini kullandığından neredeyse emindi artık. En başından inandığı gibi asıl aradıkları başka biriydi. Bambaşka biri. Bu arada varlığından Aoi'de haberdar oldukları, sonradan Cink'in doğruladığı, daha genç olan ikinci Remiz Ganan'ın ilişkin herhangi bir kayıt yoktu. Pep Kamak ilerleyen saatlerde yorgunluktan kapanan gözlerle tesadüfen karıştırdığı eski tarih defterlerinin birinde adeta Jamin'in gençliğini andıran birinin resmini görüp neşelendi. Bu kişi için ilişikte zararsız meczup notu düşürmüştü. Yüzündeki yara izi olmasa rahatlıkla Jamin sanılabilirdi. Önündeki kalın deftere gömülmüş bir halde dikkatle kısılmış gözlerle parmakların arasından akan sayfaları didiklercesine bakan Jamin'a seslenip bu resmi göstermek istedi. Aslında pek masum bir istek değildi bu. Eline Jamin'in karşısında duyduğu ezikliği biraz olsun hafifletecek bir hainlik yapma fırsatı geçtiğini hissetmiş, bu resmi görünce yüzünün alacağı hali görmek istemişti. Birden onun bundan hiç de hoşlanmayacağını, yolun geri kalan bölümünde de sudan sebeplerle burnundan getireceğini düşünüp vazgeçmişti. Jamin'e benzeyen birinin zararsız meczup diye nitelendirilmiş olmasının onda uyandırdığı ödeşme duygusunun keyfini tek başına sürdürmekle yetinecekti. Keşke şimdi yanında biri daha olsaydı da. Ellerinde tuttukları bu resimde Jamie'nin arkasından birlikte kıkırdayıp gülüşebilselerdi. Başını gömüldüğü defterden kaldırıp yorgun bir ifadeyle ''Var mı dikkatini çeken bir şey?'' diye sordu Jamie'nin. Sesinin aksilamak için sebep arayan hırçın bir ruh halini yansıttığını fark eden Pepcomuk iyice munisleştirdiği bir sesle ''Yok'' dedi. Ardından içi şifalı bir bitki suyla dolu göz kadehine uzandı. Oturduğu yerde başını arkaya atıp sırayla kadeh kapattı. Yorgun gözlerini bir süre dinlendirdi. Ertesi gün o, zararsız meczubun resmini sırf kendi zevk için ressamlardan birine gizlice çizdirip yanına aldı. En azından Jamie'nin her kızına bakıp bakıp ardından eğlenebilecekti. Kaplan. İster buz otlarının soğuk görünüşü kalmış olsun, aklında ister akaramber ağaçlarının güzel kokulu öz suyu. Ona göre bütün yolculukları güzeldi Bendag'ın. Yaşadığıma değdi, diyordu. Top dolu bir ömrüm oldu. Bu hayatta kaç kişi bu cümleyi gönül rahatlığıyla kurabilirdi ki? Şimdi olduğu gibi bazı anlarda diğer anlarda olduğundan daha canlı, daha parlaktır hayat. Bunları düşünüp içini şenlendirirken beyaz halkımlı full ağaççıklarının renkleri kayganlaştıran bir ıslaklıkla ışıyan gür yaprakların, kökleri birbirine karışmış bitki öbeklerinin, toprağın şişmiş göğsünden dışarı fırlamış, zaman zaman adımlarına doğup tökezleten yeni sürgünlerin, fışkınların arasından geçiyordu. Doğanın her parçası bir diğerinin anısını canlandırır, bu kez de öyle oluyor. Bugüne kadar geçtiği tüm fundalıkların, koruların, ormanların içinden sanki bir kez daha bütün ömrüyle geçiyor. Tabiatın öğrencisi olmayanın iyi bir şair olamayacağına, şair kalamayacağına inandı hep. Adımları dalgınlaştığında gene de doğru yolda gitmesini sağlayan içindeki kuzey taşıydı. Gövdesini yola emanet edip kendi iç alemine kapandığı böyle anlarda insan, önceki zamanlardan kalma ulu ağaçlardan acayip düşüncelerin döküldüğünü sanabilirdi. Ne de olsa kadim inanışlara göre bir ormanda düşüncelerle yapraklar aynı dalın kardeşleri sayılırdı. Yaprakların ruhu dalgınlaştıran yeşiline kapılıp hatırlamak dediğimiz şeyin geçmişi şimdi için yeniden yaşama deneyimi olması üzerine ince düşüncelere dalıyor Bendag. Yola çıkarken Anakarya dönüşünün aynı zamanda bir iç yolculuk anlamına gelebileceğini kestiriyor ama onun yaşına gelmiş bunca yol gezmiş birinin bu iç yolculuklardan öğrenilecek bir şeyinin kalmamış olduğuna inanıyordu. Kişi zamanla kendini tükenir. Ne artık yeni bir şey öğretebilir, kendine ne de benliğinde önceden bilmediği yeni bir şeyle karşılaşılabilir sanıyordu. Yanılmıştı, yanılmalar tükenmiyor. Her yaş dönümü kendine özgü yanılgılarıyla gelerek o güne dek yaşanan deneyimlerin öğrettiklerine ilişkin kireçleşmiş ezberleri boşa çıkarabiliyordu. Yanılgıların keşfedilmiş olanları hakkında edinilen bilgilerin henüz tanınmamış yahut tanımlanmamış olan diğer çeşitleri konusunda yardımcı olduğu pek söylenemezdi. Gerçek şu ki yaşlanmakla hayatın sonuna gelinmiyordu. Hayatın tükenmezliğiydi bu. Ne, nasıl, ne kadar yaşanırsa yaşansın hayatın sonu yoktu. İnsanlar yalnızca yaşlanır, hayatı hep bildiğini okurdu. Eve dönüş duygusunun yedeğinde getirdi bu temel sorunu ve bunun yol açacağı karmaşık duyguları hesaba katmamış, tıpkı bir kapana yakalanır gibi yolculuk etmenin yeni bilgileriyle apansız karşılaşılıvermişti bu dönüş yolunda. Şunu artık kabul etmesi gerekiyordu ki ayaklarına dolanan yalnızca otlar değildi. Güneşin dal ve yapraklar arasından yere aydınlık lekeler saçtığı bir kuytuda elinde bir dalla toprağı eşelerken buldu kendini. Dalın çatalına takılan bir kemik bulmuştu, gülümsedi. Şiirinin kemik yaşının kendisinden uzun olacağı şimdiden belliydi. Anakarya'ya dönmesi en azından bunu öğrenmesi bakımından iyi olmuştu. Yabani böğürtlen çalıklarından topladı, birkaç böğürtleni ağzına attı, durup etraftaki saklı sesleri dinledi bir süre. İçten içe işleyen seslerle, renklerle, kokularla doğa kanını tazeliyor gibiydi. Her yerde aynıydı doğa, yurtsuzdu. Düşünülecek olursa Bendag'ın yıllar önce terk ettiği yalnızca ana yurdu değil, aynı zamanda şiirle kazanılmış topraklardı. Bu nedenle iki türlü yurtsuz sayılırdı o ve şimdi iki anlamda da topraklarına dönmüştü. Çoğu kez başıboş maceralarla oradan oraya savrulmakla geçmiş olsa da, kendi içine dengeli geçen o yılların ardından asıl savrulmayı şimdi, kendi ana karasına tek hat üzerinde aldığı bu dönüş yolunda yaşadığını şaşkınlıkla keşfediyordu. Kendiyle yol arasında hiç bu kadar bölündüğü olmamıştı. Gürgen fidanların içinde durup biraz soluklandı. Önce bir tümseye oturmaya niyetlendiyse de bunun gövdesini ağırlaştıracağını düşünüp vazgeçti. Olduğu yerde gözlerini kapayıp kanını sakinleştirip yalnızca yaprakların yeşil sesini dinleyerek uzun ve derin soluklar alıp verdi. Göklerin en üst katından üzerine incecik gümüş sicimlerin şelaleler gibi döküldüğünü hayal etti. Zihni durulmuş, içi hafiflemiş, bedeni yeniden düzene girmişti. Daldığı fidanın sık dalları arasında da bir süre daha yol aldıktan sonra yönünü doğrulamak için yeleğinin iç cebinden çıkardığı kuzey taşına baktı. Bendak, insanın kendisine kurduğu oyunların zamanla yavaş yavaş tükendiğini, başkalarının yaşamlarına ilişkin gözlemlerini fark etmişti hep. Şimdi ise aklın yüksek duvarlarının kül yutmaz sandığı, kendisine zaman zaman hile yapmasına izin verdiğini anlıyordu. Örneğin anakaraya dönüşüyle birlikte birdenbire yoluna çıkıp önünü kesen gölgesinin varlığını hissediyor, onun içinde bir damar gibi zonklayan gizil gücünü fark ediyordu. Yıllarca içinde adeta ondan habersiz yuvalanmış saklı bir kahramanın gölgesiydi bu. Kaçmakla vazgeçtiği Bendak, onu burada atayurdunun topraklarında beklemişti. Şimdi ise ansızın karşısına çıkıp önünü keserek varlığını hatırlatıyordu. Kabul etmekten başka çaresi yoktu. Anakara onu hiç unutmamış, adı nicedir kendisinin önceden hayal bile edemediği boyutlarda bir efsaneye dönüşmüştü. Hakkında yaratılan bu gizemli söylencede şiirlerinin gücü kadar insanlarda uyandırdığı her şeyi ardında bırakarak çekip giden birinin vazgeçme gücüne duyulan hayranlığında payı olmalıydı. Birdenbire ortadan kaybolan bir şairin hikayesi başlı başına bir mitolojiye dönüşerek sahibin efsanesini besler, yıllar boyu büyüyüp adının başını beklerdi. Ömrün sonuna doğru yolculuk ettiğini sandığı şu günlerde bu efsanenin hayatını yenilemek konusunda kendisi için yeni bir imkan olduğunu anlamış, adını kim olduğunu herkesten gizleme konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirme gereksinimi duymaya başlamıştı. İçini usul usul açıp tomurcuklanan sinsice bir arzuyla kahraman olmayı reddetmiş bir kahraman olmak istediğini keşfediyordu. Ana karayı terk ederken bunu kahramanlık olsun diye yapmamıştı elbet ama döndüğünde bu sahipsiz kalmış efsanenin kullanılabilirliğini görmüştü. Zamanında vazgeçtiği her şey ona ömrünü ve bütün hayat macerasını taşlandıran bir büyük ödül olarak geri dönüyordu şimdi. Gittiği uzak diyarlarda yıllardır hiç kimse olarak yaşamayı başarmış, bu açsız ve silik yaşama alışmışken şimdi çok insanın kolay kolay göze alamayacağı bir reddediş, kaçış, yok oluş hikayesinin beslediği bir efsanenin sahibi olduğunu görmüştü. Bütün mesele bir zamanlar ki Bendak'tan kalan bu mirasa sahip çıkmaya talip olsun olmayacağıydı. Öte yandan birdenbire bakın ben dönük geldim diye ortaya çıkarsa Son Yolculuk adlı kitabını arzuladığı gibi tamamlayamayacağını düşünüyordu. 50 yıl sonra bu kitapta yakaladığı tazeliği, masumiyeti, yeni yepyeni olan o kanı sürdüremeyecekti. Yeniden adının ezici gölgesine çekilecek, hükümran olmuş efsanesi onu kalemini, şiirini esir alacak, bir kez daha geçmişe, geçmişin ağırlaştırıcı gücüne yenilecekti. Yeniden Bendak olacaktı. Kaçarken burada bıraktığı Bendak. Adından yapılmış bir efsanenin kendisini iyice görünmez ettiği bir Bendak. Bunu sahiden istiyor muydu bilmiyordu. Yaşına ağır gelen, omuzlarını göçerten ama öte yandan kanı tutuşturup etini tazeleyen çetin bir ikircimin pençesindeydi. Aslına bakılırsa kitabı için düşündüğü Son Yolculuk adı bile döndüğü yol boyu anlam solgunluğuna uğramıştı. Onun gibi son yolculuklarını genç yaşta tüketmiş birinin yalnızca yaşı ve aldığı dönüş kararı nedeniyle kendisini zorlayarak koyduğu bu at kolay bir nitelendirme gibi gelmeye başlamıştı. Hem 50 yıl sonra kim aynı yerden aynı dille konuşurdu ki? Bendak her ne kadar ne ispatlayacak bir şeyim vardı ne de korkacak. Benim özgürlüğümdü bu diye seslense de içini yüksek duvarlarına bu fiyakalı ödünç yeminlerin şimdi gündelik süzleşmelerle yavaş yavaş elinden alınmakta olduğunu hissediyordu. O yaşam içinde her şeyle mülksüzleşmeye çalışırken adı mülkü olmuştu. Gençlik yıllarında olduğu gibi göğsünü avare rüzgarları açarak ömrümde yol yok benim ben gittikçe yol arkamdan oluşuyor demek isterdi. Serseriliğin hakikati gençken yaşanır biliyordu. böyle zamanlarda eski ustasının sesi yeniden dolduruyor kulaklarını. Boşluk dediğin de bir yoldur aslında ama onu görebilmek için yolu bir boşluk olarak görmen gerekir. Bendik yıllardır bir boşlukta yol almıştı. Üç kanatlı pervane kuşlarının, leopar desenli irik kelebeklerin konduğu çayır öbekleri geride kalmıştı şimdi. Öndeki düz bir meyle yükselen yokuş çıktığında birdenbire alabildiğine geniş bir manzaraya tepeden bakan bir düzlükte buldu kendini. Adımlarını ağırlaştıran bu düşüncelerle çıktı boz tepenin çıplağına vardığında yeniden durup soluklanmak, önünde uzanan manzaranın tadına bakmak ihtiyaç hissetti. Kurumuş dalları birbirine dolanmış kemik rengi yaşlı gevrek bir ağacın kovuğunda bir kara kalem ressamına poz verir gibi dimdik oturmuş önündeki düzlüğe kendisini bekleyen yola bakıyordu şimdi duru gözlerle. Küçük konaklamalarla aldığı yolun onu gün günden Odrengag'a yaklaştırdığını bilmek içinde toyca bir sevinç uyandırıyordu. Bir yolculuğun ilk uzun konaklaması olacaktı Odrengen. Çok gençken katıldığı 13 dolunaylı yıl şenliklerin içini tazeleyen görüntüleri düşüyor gözlerin önüne. Toyluğun insanı kanatlandıran hafifliği özleniyor yaşlandıkça. Hayatın daha vaatkar olduğu o zamanları derin bir özlemle anıyor insan. Kimi hatıraların gücü bütün bir geçmişe fazladan bir kudret katıyor. Yitip gidenlere içi karıncalanıyor insanın. Odrengan günleri de bunlardan olmalı. Gökyüzünde de tek tek beliren 13 dolunay birbirini aynı tutar gibi dans edercesine gezindiğinde insan yılda bir kez yaşanan bu anın tanığı olmakla ölümsüzlük kazanmış gibi hissederdi kendisini. Gençken insanın kendisini ölümsüz hissetmesi daha kolaydır. Beden ilerledikçe zamanı keşfeder insan. Hevesler söner, yaşam yavaşlanır, ölümün yakın komşu olduğu anlar insan. Varılacak yerin bir hedef olarak belirlenmediği, bu nedenle kendi başına bir anlam kazanmış çok yol geçmişti bugüne kadar. Asla aradığından fazlasını bulmaya çalışma derdi ilk ustası. Fazlasını ararsan yolun bir anda umutsuzluk yolu olur. Bulduklarını da göremezsin. Göz açıkken kör olur. Powick'te Chinhaya'da umduğunu bulamamıştı. Gerçi orada ne umduğunu hala tam olarak bilmiyordu. İnsan yaşamın kendisini aştığını duyumsadığı anlarda kendi adına bir başkasının karar vermesini isteyebilir. Birinin çıkıp bir çocuğun elinden tutar gibi elini tutmasını isteyebilir. Yaşamında önemli bir kopmayı gerektiren kararları tek başına almak, omuzlayıp taşımak ağır gelebilir. Chinhaya'nın kendisinin kim olduğunu açıklaması halinde yolun geri kalanının artık aynı olmayacağını, aynı geçmeyeceğini biliyordu Bendik. Belki de kader sektirmek istemişti. Chinhaya'nın bir sözüyle baştan aşağı değişecek olan şu uzun yolun kaderini sektirmek istemişti. Oysa Chinhaya göğün mavilini dinler gibi yüzünü boşluğa vermişti yalnızca. İçinde yaşanılan anın insanda bir şimdiki zaman körlüğü yarattığını bilmez değildi Bendik. Bu yaşa gelindiğinde yaşanan her an kendi içinde niyetini söylemeyen sinsi bir gerilim taşırdı. İkilemler, karşıtlıklar, yaşam ve ölüm, olayların gidişi, bir sonraki hamlenin belirleyiciliği, yanıltıcı bir yön işareti, çeşitli sapaklarda çatal ağızlarına seçim yapma zorunluluğu ya da kararsızlık çekme gibi konulu sanatlara hikaye olacak keskin hatlı karşılaşmanları değil yalnızca. En sıradan görünen bir an parçası bile bu gerilimin taşıdığı titreşime sahipti. Zaman ilerledikçe yalnızca anlar hatırlanıyordu geçmişten. Yaşama ağırlığına veren de ışığın nereden aldığını çoğu kez bilemediğimiz bu parlak anların varlığıydı. Bu yüzden bedeniniz ve zihniniz ne denli yaşlansa da o anlar yaşlanmıyor, duruyordu. Ömür ilerledikçe azalan zamanın telaşsız bilgisine her şey başka türlü bir berraklık kazanıyor. İnsan adeta başka bir maddeden yapılmış farklı bir zamana geçiyordu. Bunun şiirini taptaze, dipdiri ve körpe bir dille söylemek mümkün müydü? Son yolculuk şiirinin aradığı tam da buydu işte. Birdenbire heyecanlandı. Tam olarak ifade etmek istediği şeyi bulmuştu. Tükenen zamanı yepyeni bir gençlikle anlatmak. Son yolculukta adeta yeniden bedenlenmişti. Şiire yeniden dönmesi ancak ikinci bir doğum gibi gerçekleşmeliydi. Bendik'in ölmediğinin, anakaraya yıllar sonra döndüğünün kuru bilgisiyle kazanılamayacak kadar büyük bir ödüldü bu. Kendi gözünde kazanacağı en büyük ödül. Hiçbir şairin hayal edemeyeceği büyük bir utku, çok kullanılmış bir hiçlikten kendini var etmek. Demek Bendik dönüşünde başlı başına bir şiir yapmak istemiş, anakaraya geldiğinde kendini bekleyense, adının yeri göğü tutan ve yoluna geçit vermeyen efsanesi olmuştu. İçinde kendisinden habersiz çatışıp duran bu kutuplaşma, yıllardır sadeleştirmiş olduğu varlığının onca güçlükle edinilmiş duru, sakin, damıtılmış bütünlüğünü tehdit ediyordu. Önünü kesen şairin gölgesi adımlarına dolanmış, varlığını çelmelemişti. Bendak olduğunu artık döndüğünü söyleyerek kimliğini açıklamasının üstüne bunca titrediğini, son yolculuğu kaybetmek gibi bir pahası vardı. Yıllar önce ilk ustası, şairin gölgesi kendisinden uzun olur derken buna benzer bir şeyi mi kastetmek istemişti acaba diye düşünmeden edemiyordu. Bu düşüncelere kapıldıkça Bendak adıyla son yolculuk şiirleri bir türlü eşleşmiyor, sanki başka başka kişilerin hayatlarının işaretleriymiş gibi duruyordu kafasında. 50 yıllık kesin bir suskunluğu yüklenebilen bir vazgeçişten kolay vazgeçilemiyordu. Yoğun bir kapanışla bu düşüncelere gömülmüş, kendini kutlu bir ağaç altına sakalını sıvazlayan bir eski zaman hikayecisi gibi hissederken, birden az ileride ormanın başladığı çalılıkların dibinde ezilen dalların çıtırtısına benzer bir ses duydu. Rüyadan uyanır gibi daldığı düşüncelerden silkinip başını çevirdiğinde çalılıkların arasına açıklığa çıkmış bir dağ kaplanıyla göz göze geldi. Bir anda kanının sustuğunu hissetti. Kaplan kendinden emin, ağır adımlarla ona doğru yaklaşırken, Bendak kovuğuna çekildiği ağacın yaşlı yorgun bir parçası gibi hiç kımıldamadan oturmayı sürdürdü. Kanı susmuş olsa da kalbi gece davulları gibi gümbürtülerle konuşuyordu. İçinde bir yer serin kanlı bir biçimde hiç kımıldamadan durması gerektiğini söylüyordu ona. Biraz akıl etmeyse bunun, biraz da çaresizliğin getirdiği kayıtsız bir boyun eğişti. Kaplan ağır adımlarla gelip az ötesine durdu Bendag'ın. Ortalığı kolaçan edercesine iki yana sallanan yorgun ama tehditkar kuyruğu havayı kırbaçlayıp duruyordu. Neredeyse aynı hizadaydılar. Yapacak bir şey yoktu. Şu ıssız tepenin başında canı bir dağ kaplanının insafına kalmıştı bir anda. Ne nicedir içini kemirip duran Bendak olup olmamanın bilgisi, ne de tükenen zaman yepyeni bir kanla yazmaya adadığı son yolculuk şiirleri, çıplak bir tepenin başına onu bir kaplanla karşı karşıya getiren şu anın kader belirleyici gücüne sahipti. Ömrü kör bir tesadüfün ellerindeydi şimdi. Yaşamanın da ölmenin de tamamen bir tesadüf eseri olduğunu, insanın tepeden tırnağa bütün varlığıyla hissettiği ender anlardan birinin içindeydi ve yavaş yavaş zamanın dışına çekildiğini duyumsuyordu. Bir an içinde çınlayan buruk, sessiz bir kahkaha gibi bu saçma ölümün kayıp bir şairin yıllardır sürdürdüğü atsız, sansız, mekansız macerasının içinde kaybolup gittikçe hayata çok yakışacağını düşündü. O dönüş yolunda önünü kesen, kendi gölgesiyle boğuşurken burada yoluna ansızın bir kaplan çıkıvermişti işte. Hayat buydu. Gençliğinde yazdığı onca kaplanlı şiir bir gün bir kaplanın pençelerine can vereceğini hiçbir zaman düşündürmemişti ona. Acaba yıllar önce yazılmış o tutkulu şiirlerle bu ölümü çağırmış olabilir miydi? Bu çağrının gücü müydü onu uzak diyarlardan kopartıp yeniden ana karaya döndüren? Bir kaplanın pençesine ödenecek son bir borç muydu adına kayıp hayat? Başını hafifçe kaldırıp son kararını öğrenecekmiş gibi bir kez daha göz göze geldiğinde kaplanın gözlerindeki derin hüznü okudu Bendak. Kendisi gibi yorgun, yaşlı ve hüzünlüydü kaplan da. Sanki onları bu tepenin başına buluşturan ödeşilecek bir borç değil, hüzünlerindeki bu derin benzerlikti. Bir tepenin başında amaçsızca dolaşırken tehlikesiz bir hemcinsiyle karşılaşmış gibi davranan bu dağ kaplanının kayıtsız sükunetinde her ikisinin de gözlerini bakışlarını kardeşleştiren bu ortak kaderin payı olmalıydı. Bendak'ın gözlerine baktığında belki kaplan da tanımıştı kendi hayatının iyi bildiği var olmanın o dipsiz kederini. O da bakışlarındaki benzerliği düşünüp benim gibi yorgun, yaşlı ve hüzünlü bir adam diye geçirmiş olmalıydı içinden kendi kelimeleriyle. Bizi bu çıplak tepenin başında buluşturan yazgının amacı benim yırtıcı pençelerimle onun can korkusunun karşı karşıya getirilmesi değil, birbirimizdeki bu tanıdık hüzünle kendimizi yeniden keşfetmemizdir diye düşünmüş olabilirdi. Sonra aynı umarsızlıkla arkasını dönüp kuyruğunu ağır hareketlerle iki yana sallayarak sakin adımlarla içinden çıktığı çalılıklara dalarak gözden kayboldu kaplan. Bendak tuttuğu solunu ağır ağır bırakırken ardındaki kurumuş ağacın adeta titreştiğini, birbirine dolanmış dalların yeniden tomurcuk verir gibi ürperdiğini hissetti. Yaşam geri gelmişti sanki. Kaplanın gözleri yaşamı geri vermişti ona. Belki de yıllar önce yazdığı şiirlerdeki kaplanlar korumuştu onu. 32. ayrımın sonu, sayfa 357.